1. Korintoslara mektup 9. bölüme geldik. Bu bölümün konusu Mesih'e hizmet konusunda Mesih inancının özgürlüğüdür. 8. bölümde Pavlos putlara sunulan etler konusunda Mesih inancı özgürlüğünden söz etmişti. Onun koyduğu ilke emin olunmayan konularda İmanlıların davranışlarını motive eden şeyin kardeşleri düşünmek olması gerektiğini söylemişti. Zayıf bir kardeşin, imanda zayıf olan bir kardeşin sürçmesine neden olan herhangi bir şey yapmamamız gerekir. Bu da bize Hristiyan özgürlüğümüzün bir sınırı olduğunu gösterir. Bunu şu şekilde de dile getirebiliriz. Yumruğunuzu, yani elinizi istediğiniz yere sallama özgürlüğüne sahipsiniz ama benim burnumun başladığı yerde sizin özgürlüğünüz biter. Elçi Pavlos bu ilkeyi Korintoslara mektupta birkaç kez dile getirmektedir. Örneğin 6. bölüm 12. ayet 1. Korintoslar. Bana her şey serbest ama hiçbir şeyin kölesi olmam. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir eksiğimiz olmaz. Yersek de bir üstünlüğümüz olmaz. Örneğin 1. Korintoslar 8:8. Ya da 1. Korintoslar 10. bölüm 23. ayetinde şöyle diyor. Her şey serbest ama her şey yararlı değildir. Yani her şey yapmaya özgürüm. Ama neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu ben karar vermeliyim. Her şey serbest ama her şey yapıcı değildir. Sözlerine kimsenin kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetmesini öğütleyerek devam eder Elçi Pavlus. Hristiyan özgürlüğünün yani Mesih inancı özgürlüğünün bu nedenden ötürü sınırları vardır. Elçi Pavlus şimdi Mesih inancındaki başka bir alan özgürlükten örnek verecektir. Bir haberci, bir elçi olarak sahip olduğu yetki ve haklarını ele alacaktır. Bilindiği gibi Korintos Kilisesi'nde Pavlos'un elçiliğini, Pavlos'un yetkisini sorgulayanlar vardır. Pavlos 12 öğrenciden biri değildir diyorlardı. Ama Pavlos İsa Mesih'in kendisini çağırdığını ve İsa Mesih'in bizzat kendisine bu elçilik görevini verdiğini söyleyerek bir elçi olduğunu ve elçilerin sahip oldukları yetkilere kendisinin de sahip olduğunu belirtir. Zaten bunu Pavlos'un hayatında yaptığı işlerde de çok açık bir şekilde görüyoruz. Sonra kiliseler tarafından destek görme hakkından söz edecek. Müjdenin bir vaizi olarak kilisenin kendisi ve gereksinmeleriyle ilgilenmesini beklemeye hakkı vardır. Hristiyan özgürlüğüne örnek vermek için bu kişisel konuları kullanmaktadır Pavlus. Elçi önce bir haberci olarak resmi haklarını savunuyor. Birçok yerde Pavlus'un haberciliğine ilişkin saldırılar bulunduğundan o birçok kereler haberci olduğunu savunma gereğini duydu ve bunu savundu dediğim gibi. 9. bölümün 1. ayetinde özgür değil miyim diyor elçi Pavlus. Elçi değil miyim? Rabbimiz İsa'yı görmedin mi? Siz Rab yolunda verdiğim emeğin ürünü değil misiniz? Pavlus önce nasıl başlıyor? Elçi değil miyim? Tabii ki yanıt evettir. Evet Pavlus sen bir habercisin. Sorunun soruluş biçimi olumlu bir yanıt gerektirmektedir. Özgür değil miyim? Yanıt yine evet Pavlus sen özgürsündür. Rabbimiz İsa'yı görmedin mi? Bir insanın elçi olabilmesi için İsa Mesih'i şahsen görmüş olmak gerekiyordu. Pavlos bu talebi yerine getirmişti. Bunu ne zaman yerine getirdi? İlkin Rabbimiz İsa Mesih'i Şam yolunda diri olarak gördü. Ölümden dirilmiş bir şekilde gördü. İkinci olarak da bu imanlıların aslında Pavlos'un Rab'be verdiği hizmet aracılığıyla olduğunu söylüyor. Siz Rabbin yolunda verdiğim emeğin ürünü değil misiniz diye soruyor. Bunun yanıtı yine evettir. Eğer onlar halen Pavlos'un bir elçi olduğundan şüphe duyuyorlarsa, o zaman kendilerine, kendi imanlarına bakmaları gerekiyordu. Onlar Pavlos aracılığıyla Rab'be gelip kurtulmadılar mı? Yanıt yine evettir. Eğer öyleyse onları Mesih'e yönelten Pavlos elbette ki bir haberci ya da bir elçidir. Şimdi onların imanlılar olarak orada olmaları Pavlos'un gerçek bir elçi olduğunun kanıtıdır. İkinci ayet. Başkaları için elçi olmasam bile sizler için bir elçiyim ya. Sizler Rabbin yolunda elçiliğimin bir kanıtısınız. Başkaları için elçi olmasam bile diyor Pavlus ama başkaları için de elçiydi. Sizler için elçiyim ya, sizler Rabbin yolunda elçiliğimin bir ispatısınız diyor. Pavlus'un Korintos kilisesi önünde haberciliğini savunması gerekmiyordu. Oradaki Hristiyanlar için onun bir haberci olduğu açık olan bir şeydi. 3 ve 4. ayetlerde beni sorguya çekenlere karşı kendimi böyle savunurum. Yiyip içmeye hakkımız yok mu bizim? Sanki Pavlos mahkemedeydi ve haberciliği konusuna meydan okunuyordu. Kendisini inceleyen kişilere karşı bir savunma yapıyor. Onun savunması nedir? Bizim yiyip içmeye hakkımız yok mu? Pavlos, Rabbi İsa Mesih'in bir habercisi olarak yiyip içme hakkına sahipti. Ancak bu özgürlük başkaları tarafından kısıtlanıyordu. Bu nedenle eğer yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa, kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemem şeklinde cesur bir bildiride bulunmuştu Pavlos. Et yeme hakkına sahipti. Bunda özgürdü, istediği eti yiyebilirdi ama et yemeyecekti. Bu işte özgür iradenin kullanılmasıdır. Öyle değil mi? Bir şeyi yapabilme özgürlüğüne sahip olup da yapmamayı seçmek özgür iradedir. Bir bakıma bu daha büyük bir özgürlüktür. Belki de var olan en büyük özgürlüktür. Eğer bir şey yapamazsanız onu yapamazsınız. Bunun özgür iradeyle bir ilgisi yoktur. Ama bir şeyi yapabilirseniz ve yapmamayı seçerseniz gönüllü olarak bu özgür iradenizi gösterir, ortaya koyar. 1. Korintoslar 9:5'te diğer elçiler gibi Rabbin kardeşleri Kefas gibi yanımızda imanlı bir eş gezdirmeye hakkımız yok mu diye soruyor Pavlus. Belli ki Rabbin kardeşleri derken İsa'nın kardeşleri Yakup ve Yahuda'dan söz ediyordu ve yine açıktır ki bu kişiler evliydiler. Petrus evliydi. Misyonerlik yolculuklarına gittiklerinde karılarını yanlarında götürüyorlardı. Pavlos kendisinin de aynı özgürlüğe sahip olduğunu ama hizmetinin engelleneceğini düşündüğü için evlenmemeyi seçtiğini söylüyor. Günümüzde herhangi bir kutsal kitap seminerine giderseniz yanınıza karınızı alırsınız. Onsuz hiçbir yere gidemediğinizi düşünürler. Eğer götürmezseniz neyin doğru gitmediğini bu sefer düşünürler. İşte görüyorsunuz ki bir çobanın, bir vaizin, bir öğretmenin işi oldukça zordur. Pavlos aynı tür bir durumla karşı karşıyaydı. Pavlos yanında bir eş gezdirme hakkına sahip olduğunu, bu özgürlüğe sahip olduğunu ama bekar kalma kararını aldığını söylüyor. Ne de olsa Pavlos öncü bir misyonerdi ve zor bir hayatı vardı. 9. bölümün 6. ayette geçimi için çalışması gereken yalnız Barnaba ve ben miyim diye soruyor. Pavlos ve Barnaba Rabbin iyi haberini duyururken kendi geçimi için çalışmış olduğu anlaşılıyor. Barnaba ile kendisinin isteseler evde oturabileceklerini söylüyor. Yani Pavlos bizim müjdeyi yaymak için bir şey yapmamız gerekmiyor. Bizler bunu yapmazsak kurtuluşumuzu kaybetmeyiz diyor ama evde oturmak istemiyoruz. Evde oturabiliriz, Başka bir işte de çalışabiliriz ama tabii ki onlar gönüllü olarak, isteyerek, severek Rabbin müjdesini yaymaktadırlar. Şimdi hizmet veren kimseye para verilmesi konusuna geliyor Pavlus. Kim kendi parasıyla askerlik yapar diye soruyor 9. bölümün 7-9 ayetler arasında. Kim bağ diker de meyvesini yemez? Kim sürüyü güdüp de sürünün südünden içmez? İnsanın görüş açısına göre mi söylüyorum bunları? Kutsal yasa da aynı şeyleri söylemiyor mu? Musa'nın yasasında harman döven öküzün ağzını bağlama diye yazılmıştır. Tanrı'nın kaygısı öküzler midir? Bir asker kendi parasıyla askerlik yapmaz ya da savaşa gönderilmez. Tarlaya ekin eken ya da bağ diken oradaki ürünlerden, meyvelerden de yemesi gerekir. Ya da bir çoban baktığı, güttüğü hayvanların sütünden, peynirinden, yağından yararlanır. Başka türlü de olmaz zaten. Benim gençlik yıllarımda pek traktörler, patos yoktu. Harman dövmekte öküzler kullanılırdı. Öküzü enine doğru bir tekerleğe bağlarlar ve o da tahılların üzerinde daire şeklinde yürür dururdu. Bu da tahıllarla çöpleri birbirinden ayırırdı. Bundan sonra çöpleri rüzgarın uçurması için havaya atılır ve tahıllar yere düşerdi. Tanrı harman döven öküzün ağzını bağlamamalarını söylemişti. Yasanın tekrarı 25.4'te. Neden? Çünkü çalışıyordu ve çalışırken yemesine izin verilmeliydi. Tanrı öküzlerle böyle ilgilenmişti. Bunu bir yasa haline getirmişti. Bunun insanlara uyarlanması, vaizin, ruhsal çobanın ağzının bağlanmaması gerektiğiydi. İşinin karşılığında beslenmeliydi. Güzel bir atı olan ve kendisi de kısa ve sıska olan bir vaiz hakkında bir hikaye okumuştum. Bir keresinde yanında çalışanlardan biri kendisine, "Nasıl oluyor da atınız bu kadar güzel ve dolgun, şişman ama siz bu kadar zayıfsınız?" diye sormuştu. Vaiz, "Söyleyeyim," dedi. "Atımı ben besliyorum, beni ise siz besliyorsunuz," demiş. Bu tabii işin şaka yanı. Tanrı sizin için çalışan öküzün ağzını bağlamamanızı söyler ve Pavlos bu ilkeyi vaizler ve öğretmenler için kullanmaktadır. Tanrı sadece öküzlerle değil, vaizlerle de ilgilenmektedir. Pavlos kendisinin bir vaiz olarak diğer insanları beslediğini ve beslenmeyi beklemeye hakkı olduğunu söylüyor. 10 ve 11. ayetlerde "Yoksa bunu özellikle bizim için mi?" söylüyor. Kuşkusuz bizim için yazılmıştır bu. Çünkü çift sürenin umutla sürmesi, harman döveninde harmana ortak olmak umuduyla dövmesi gerekir. Aranızda ruhsal tohumlar ektiysek sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu? Pavlos bu konuyu Galatyalılara mektupta yine ele alır. İnsanlar size ruhsal bereketler, ruhsal zenginlikler vermişlerse siz de onlarla maddesel bereketlerinizi paylaşmanız gerekir. Diyelim ki bir yemek yemek için belirli bir lokantaya gittiniz. Hesabı ödemek için çıkıp başka bir lokantaya gitmezsiniz. Sizi besleyen lokantada ödersiniz ödemeniz gereken şeyi. Ancak birçok insan ruhsal yiyecekleri konusunda böyle yapmaktadır. Ruhsal bereketlerini aldıkları yerle sunularını sundukları yer farklıdır. Bu olmamalıdır. Başkalarının sizden yardım almaya hakları varsa bizim daha çok hakkımız yok mu? Ama biz bu hakkımızı kullanmadık. Mesih müjdesinin yayılmasını engel olmayalım diye her şeye katlanıyoruz diyor 12. ayette. Pavlos'un işinden ötürü desteklenmeye hakkı vardı. Buna karşın Mesih'in müjdesinin yayılmasını engellememek için bir şey yapmak istemiyor. Bu yüzden emeğinin karşılığını almıyor ama çadırcılık olan kendi mesleğini yaparak kendi yağıyla kavruluyordu Pavlos. Günümüzde de din alanında bir sürü şarlatan vardır. Şarlatanlık vardır. Üçkağıtçılık vardır. Olmadığını söylemek gerçekleri görmemek olur. ne yazık ki Mesih'in müjdesini bir ticaret aracı haline getiren insanlar, kuruluşlar vardır. Televizyonlarda şovlar yapılıyor bu alanda, Batı dünyasında tabii. Rabbin hizmetinde zenginleşen insanlar Mesih'in müjdesini engellemektedirler. Buna hiç şüphe yok kardeşim. Ancak ruhsal bir hizmeti olanların bundan yararlananlar tarafından desteklenmesi Tanrı'nın yöntemidir ve Tanrı'nın isteğidir. 13. ayet. Tapınakta çalışanların tapınaktan beslendiklerini, sunakta görevli olanların da sunakta adanan adaklardan pay aldıklarını bilmez misiniz diyor Pavlos. Pavlos sözü tapınakta hizmet edenlerin desteklenmesine getirir konuyu. Tapınakta hizmet edenler tapınak için gelen gelir ile desteklenmesi gerekir. Biliyoruz ki eski antlaşmada hem tapınakta görevli olan kişiler hem de Levililer, kahinler yaptığı hizmetlerden dolayı maddi yönden de destek almaktaydılar. İşte Tanrı'nın yöntemi budur. Bunun gibi müjdeyi yayanların da geçimlerini müjdeden sağlamasını Rab buyurdu diyor 1. Korintoslar 9. bölüm 14. ayette. Cemaatine, topluluğuna bereket olan vaizin cemaat tarafından desteklenmesi yanlış bir şey değildir. Tam tersine doğru olan bir tutum ve davranıştır. İnsanlar bereket aldıklarında genelde bereket aldıkları yeri desteklerler ve desteklemeleri de gerekir. Bakın vermek aslında çok çok önemli bir yaklaşımdır, bir tutumdur. Vermek imanlıyı fakirleştirmez. Tam tersine vermek imanlıya bereket getirir. Ama ben bu haklardan hiçbirini kullanmış değilim diyor Pavlus 15. ayette. Bunlar bana sağlansın diye de yazmıyorum. Bunu yapmaktansa ölmeyi heylerim. Kimse beni bu övünçten yoksun bırakmayacaktır. Pavlos çok net ve iddialı konuşuyor. Gördüğünüz gibi Pavlos herhangi bir maddi destek almıyordu. Korintos'taki kilisenin kendisini desteklemediğini söyleyebiliyordu. Onlardan hiçbir şey almıyordu. Pavlos, bir filozof, bir tanrı bilimci olan Pavlos, bir elçi olan Pavlos çadır yaparak geçimini sağlıyordu ki biliyorsunuz Pavlos dediğim gibi bir uzmandı, bir ilahiyatçıydı, bir filozoftu. Buna rağmen kendi elleriyle çalışarak geçimini sağlıyor, aynı zamanda Rabbin sözünü yayıyor ve öğretiyordu. Müjdeyi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjdeyi yaymazsam vay halime diyor 16. ayette. Pavlos'un hislerini çok iyi anlıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse benim de vay halime. Tanrı sözünü yaymaktan asla vazgeçmem. Tabii ki eğer bunu yapmayı bırakırsam kurtuluşumu kaybetmem. Ama içimden gelen bir dürtüden ötürü bunu yapmayı sürdürüyorum. Ve bunu sevinçle yapıyorum. Ve müjdeyi öğretip bildirmeyi çok seviyorum. Yani Tanrı sözünü sevinçle, severek veriyorum, öğreniyorum ve öğretiyorum. Eğer müjdeyi gönülden yayarsam bir ödülüm olur diyor Pavlos 17-18. Ayetlerde. Gönülsüzce yayarsam sadece bana emanet edilen görevi yapmış olurum. Peki ödülüm nedir? Müjdeyi karşılıksız yaymak ve böylece müjdeyi yaymaktan doğan hakkımı kullanmamaktır. Pavlos müjdeyi başka bir motivasyonla bildirmiyordu. Ben de öyle yapmıyorum. Ancak Tanrı bir ödül vaat etmiştir. Hayal kırıklığına uğramayacağımızı biliyorum. Yani Pavlos iyi haberi severek yayıyorsa bu hizmetten dolayı bir ödül alacaktı. Tekrar edeyim ki hem eski hem de yeni antlaşmada Rab'be hizmet edenlerin topluluk tarafından desteklenmeleri gerektiği açıkça öğretilmektedir. Aslında 17. ayet anlaşılması zor bir ayettir. Bir taraftan bu işi gönüllü olarak isteyerek yapıyorum diyor ama o bu hizmete Tanrı'nın eliyle getirildi. Korintos'ta sahte öğretmenler topluluk tarafından desteklenmeyi isteyebilirler. Ama Pavlos bu desteğe bakmıyor. O gelecekteki ödüle bakıyor. Zaten Pavlos müjdeyi zorunlu olarak yaymıyor. İsteyerek, gönülden bunu yapıyor. Bu konuda da bir sorumluluk duyuyor. Bu nedenle o iyi haberi Korintos'taki imanlılara karşılıksız olarak duyurmaya karar verdi. Bu seçimi kendisi yaptı ve bu kararından dolayı da sevinebilirdi. Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum diyor Pavlos 9. bölümün 19. ayetinde. Kendisini bir hizmetkar haline getirme özgürlüğüne sahipti Pavlos. O maddi yönden hiç kimseye bağlı değildi. Kimseye köle olmamıştı. Hiç kimse ben Pavlos'a şu kadar yardım ettim, onu verdim, bunu verdim diyemezdi. Bence bu Rabbin sözünü yayanlar, öğretenler için çok önemli bir noktadır. Hiçbir kimseye asla gebe kalınmamalıdır. Evet, çobanların, öğretmenlerin topluluk tarafından beslenmesi, desteklenmesi gerekir. Ama imanlının da, bu çobanın yani öğretmenin de kimseye gebe kalmaması gerekir. Tanrı'nın sözüne ilişkin de hiçbir konuda ödün verilmemelidir. Şimdi kendi hizmeti hakkında bilinen tanıklığını veriyor Pavlos. Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim kutsal yasanın denetimi altında olmadığım halde yasa altında olanları kazanmak için onlara yasa altındaymışım gibi davrandım. Tanrı'nın yasasına sahip olmayan biri değilim. Mesih'in yasası altındayım. Buna karşın yasaya sahip olmayanları kazanmak için yasaya sahip değilmişim gibi davrandım. Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum. Bunların hepsini müjdede payım olsun diye müjdenin uğruna yapıyorum diyor Pavlos 1. Korintoslar 9. bölüm 20-23 ayetler arasında. Pavlos, bunu yapmamın nedeni yarış sahasında olmamdır. Orada koşan bir koşucu gibiyim diyor. Ne için koşuyorum? Bir ödül için. Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü tek bir kişinin kazandığını bilmez misiniz? Öyle koşun ki ödülü kazanasınız. 24. ayet. Bir spor etkinliğinde sadece bir tek kişi birinci olabilir. Ama eğer Tanrı sözünü bildiriyorsak ruhsal yarışta hepimiz ödülü alabiliriz. 25. ayet. Yarışa katılanların hepsi kendilerini her yönden denetlerler. Böyleleri bunu çürüyecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Biz ise hiç çürümeyecek bir taç için yaparız. Dostum, Tanrı'nın verdiği ödüller buradaki banka hesabınızı kabartmaz. Bunlar sizin sonsuz zenginliğiniz içindir. Evet, Rabbin verdiği ödüller sonsuz bereket, sonsuz zenginlik içindir. Bu nedenle amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum diyor Pavlos. Yumruğumu havaya döver gibi boşa atmıyorum. Pavlos burada kendi gölgesiyle boks maçı yapmadığını söylüyor. Bu işi oyun için yapmıyor. Kilisecilik oynamıyor. Bu gerçek bir şey. Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra ben kendim saf dışı kalmamak için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum diyor 27. ayette. Saf dışı olarak çevrilen sözcüğün eski Yunancası adokimostur ve onaylanmamış anlamına gelir. Yani Pavlos ne diyor? Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra ben kendim onaylanmamış olmamak için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum diyor. Pavlos ödüllerin verildiği Mesih'in yargı kürsüsünü düşünmekte. Korintoslara 2. mektubunda ödüllerin dağıtıldığı Mesih'in yargı kürsüsünden söz edecek. Pavlos yarış sahasında ödülü kazanmak için koşmaya çalıştığını söylüyor. Müjdeyi bu şekilde bildirmesinin nedeni bu. Pavlos özgürlüğe sahip, yaptığı seçim bu. Bence her Mesih imanlısı bir ödül için çalışmalıdır. Kurtuluş için çalışmayız, çalışamayız. Mümkün değil bu. Çünkü kurtuluş Tanrı'nın inayeti aracılığıyla bizlere sunulan bir armağandır. Dostum, eğer bir ödül almayı istiyorsanız o zaman onun için çalışmanız gerekir. Eğer ödül almayı istiyorsanız yarış sahasına çıkıp harekete geçseniz iyi olur.